Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. 15 Mayıs 2011 Pazar günü gerçekleştiriyoruz bu podcast kaydını. Ben Sabri Küstür, Teknoblog editörü. Geride kalan bir haftanın, hatta iki haftanın teknoloji gündemine göz atacağız. Neler var neler yok onlara bakacağız. Geçtiğimiz hafta teknoloji gündemi açısından oldukça yoğundu. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta o olaylara yakından bakacağız. HTC ve Vodafone'un Türkiye'de düzenlediği, ortaklaşa düzenlediği bir basın toplantısı vardı. Geçen salı günü biz de oradaydık. Bunun yanında Packard Bell'in de düzenlemiş olduğu bir basın toplantısı vardı. Orada da bulunduk. Yeni Packard Bell ürünlerini inceledik. iPhone 4, beyaz renkli iPhone 4 geçtiğimiz ay sonunda Avrupa'da ve Amerika'da satışa çıkan beyaz renkli iPhone 4 sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Buna kısaca değineceğiz. Bunun yanında dünyaya baktığımızda Google'ın her sene düzenlemiş olduğu yazılım geliştirici konferansı Google I.O. 2011 gerçekleştirildi. Geçtiğimiz salı ve çarşamba günü gerçekleşen oturumlarda katılan ziyaretçiler Android ve Chrome işletim sistemi ile ilgili en son haberleri aldılar. Bunun yanında bazı eğitimlerde, oturumlarda bulundular. Bununla ilgili bu etkinlik çerçevesinde yapılan bir takım duyuruları sizlere aktaracağız. Ve bu şekilde bu haftaki podcast bültenini sonlandıracağız. Tahminen bir yarım saat sürecektir bundan anlatmak sizlere. Umarım bu önümüzdeki yarım saat boyunca eğlenceli vakit geçirirsiniz. Hemen başlayalım podcast bültenimize. Öncelikle Türkiye haberlerini verelim. HTC ve Vodafone geçtiğimiz Nisan ayının ortalarında İngiltere'de bir toplantı, bir basın toplantısı düzenlemişlerdi. HTC'nin ev sahipliği yaptığı bir basın toplantısıydı bu. Bu basın toplantısında HTC'nin en son akıllı telefonu Sensation tanıtılmıştı ve Sense 3.0 arayüzü tanıtılmıştı. Bu etkinlikte aynı zamanda HTC'nin Vodafone ile gerçekleştirmiş olduğu küresel çaptaki işbirliğinin duyurusu da yapılmıştı. Bu işbirliği kapsamında HTC'nin Android tabanlı akıllı telefonları dünya çapında Vodafone tarafından pazarlanacaktı ilk önce. Vodafone'un bir ayrıcalığı olacaktı. Bir ay sonra öğrendik ki bu anlaşma, bu küresel çaplı anlaşmanın kapsamına Türkiye'de giriyormuş. Geçen pazartesi günü bir davetiye düştü posta kutumuza, e-mail box'ımıza ve bu posta kutusunda gelen davetiyede HTC ve Vodafone'un düzenleyeceği basın toplantısının haberi veriliyordu. Geçtiğimiz salı günü gerçekleştirildi bu basın toplantısı İstanbul'da ve oldukça önemli kişiler, ağır toplar diyebileceğimiz kişiler katıldı bu toplantıya. HTC'nin CEO'su Peter Chou vardı başta söylemek gerekirse. Bunun yanında HTC Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu bölge başkanı Florian Sihe'de bulunuyordu. Artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Vodafone Terminal Bölümü Grup Direktörü Patrick Chaumet'e vardı ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray da bu toplantıda hazır bulundu. Her dört yönetici de sırasıyla sahneye çıkarak hem kendi şirketlerinin mobil stratejilerinden bahsettiler. Akıllı telefonların gelecekte nasıl bir rol oynayacağı, hayatımıza nasıl bir rol oynayacağı yönünde bazı açıklamalarda bulundular. Ayrıca HTC ve Vodafone'un küresel çapta gerçekleştirdiği işbirliğinin bir parçası olarak Türkiye'de ne gibi yenilikler göreceğimizi, ne gibi yeni cihazları göreceğimizi anlattılar. Bu işbirliği kapsamında Türkiye'de satışa çıkacak olan cihazlara bakarsak HTC Sensation, bir kere o gün lansmanı yapılan HTC Sensation satışa çıkacak Türkiye'de yakın zamanda. Bunun yanında HTC Flyer isimli tablet Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. O çıkacak. Aynı zamanda Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmış olan Desires, Wildfires, ChaCha ve Salsa akıllı telefonları da önümüzdeki haftalarda Vodafone mağazalarında tüketicilerle buluşacak, öyle söyleyelim. HTC'nin ChaCha ve Salsa modelleri Türkiye'de ayrı bir ilgi çekecektir. Böyle düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu telefonlar Facebook odaklı üzerlerinde atanmış bir Facebook tuşu bulunmakta ve telefonun arayüzüne çeşitli Facebook özellikleri yedirilmiş durumda, entegre edilmiş durumda. Türkiye'de de Facebook'un penetrasyonu malum oldukça önde geliyoruz Facebook'u kullanan ülkeler sıralamasında. Hatta İstanbul Facebook en çok Facebook kullanıcısının bulunduğu iki şehir. Bu şekilde bir bilgi de çıkmıştı geçenlerde. Türkiye'de Facebook'un yaygınlaşması bu kadar fazla olunca HTC'nin üreteceği telefonların da potansiyeli yüksek duruyor. Ve özellikle Çaça fazlasıyla ilgi çekecektir. Çünkü Çaça üzerinde Q klavye barındıran bir telefon. Q klavyeli telefonların satışı oldukça yüksek Türkiye'de biliyorsunuz. Hem BlackBerry'ler fazlasıyla satmakta hem de Nokia E serisi modeller biliyorsunuz. E71 ve E72 bunlar fazlasıyla satılan birçok kişinin elinde gördüğümüz cihazlar. Bu iki ilgiyi birleştirecek olursanız HTC'nin Çaça ile büyük bir potansiyeli yakalayabileceğini, büyük bir potansiyele hitap edebileceğini söyleyebiliriz. İleriki zamanlarda çıkacak Çaça diğer telefonlarla birlikte ve biz de fırsat bulursak bu telefonu incelemek şansına erişeceğiz Teknoblog'da. Bu toplantıda, basın toplantısında HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Desire S ve Wildfire S modelleri de sergilenmekteydi. Kurulan çeşitli standlarda bu telefonları yakından inceledik. Videolarını çekip anında sizlerle paylaştık. Aynı zamanda Sensation'ı da toplantı sonrasında inceleyip sizlere aktarma fırsatı bulduk. Sensation Desire HD gibi, Teknoblog'da incelediğimiz Desire HD gibi bir telefon. Büyükçe bir telefon. Ancak Desire HD'den daha hafif durduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle daha yumuşak bir kullanım var. Daha rahat bir kullanım var. Ve HTC Sense 3.0 arayüzü ile birlikte geliyor. Sense 3.0 arayüzü bir takım yeni arayüz elemanları ile gelmekte. Kilit ekranı biraz daha farklı. Bunun yanında ana ekran geçişleri biraz daha farklı yapılmış. 3 boyutlu geçişler yapılmış. Güzel bir tematik bir hava durumu uygulaması bulunmakta. Oldukça güzel. Böyle tam ekranda hava durumunu alabiliyorsunuz. Yine o HTC'nin sevdiğimiz efektleri bulunmakta. Ancak daha geniş ekranda ve daha gelişmiş efektlerle sunulmakta hava durumu. Böyle güzellikleri var Sense 3.0 arayüzünün. Önümüzdeki haftalarda HTC'nin yeni cihazları buluşacak. Öncelikle Vodafone aboneleri tarafından Vodafone müşteri merkezlerine satılacak bu cihazlar. Ve Vodafone aboneleri de bu cihazlarla buluşma şansı elde edecek. Telefonların sim kilidinin olup olmayacağını ise şu noktada bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu telefonların lansmanı yapıldıkça bu da ortaya çıkacaktır. Fiyatları da henüz açıklanmadı. Ne zaman çıkacakları da henüz açıklanmadı. Sadece bu telefonların Türkiye'de satılacağı belirtildi. Toplantının ilginç olan bir noktası da Serpil Timuray ve Peter Chou bu küresel işbirliğinin Türkiye lansmanını gerçekleştirirken sembolik olsun diye, sembol olsun diye bir imza töreni gerçekleştirdiler ve imzayı bir HTC Flyer tablet üzerine attılar. HTC Flyer'ın Magic Pen adı verilen kalemini kullanarak doğrudan kapasitif ekrana imza attılar. Bu yöneticilerin ellerinde de Flyer'ı ilk kez kendi gözlerimize görmüş olduk. Teknoblog'da ilgili habere bakacaksanız, HTC Vodafone diye bir aratırsanız yöneticilerin elindeki HTC Flyer tableti göreceksinizdir. Bunu da sizlere bir not olarak düşelim. HTC ve Vodafone'un önümüzdeki günlerdeki adımlarını merakla bekliyoruz. Bu arada toplantının soru cevap bölümünde bir soru sordum yöneticilere. Satışa sunulan bütün telefonlar Android işletim sistemiyle çalışıyor. Herhangi bir Windows Phone cihazı yok. Tabii biliyorsunuz Windows Phone 7 işletim sisteminde Türkçe desteği olmadığı için şu anda Türkiye'de resmen piyasaya sunulması mümkün değil. Ancak bu yıl içinde çıkacak Mango güncellemesiyle birlikte Türkçe desteğinin geleceğini tahmin ediyordum. Buna yönelik olarak orta veya uzun vadede işbirliğinin yol haritasında Windows Phone cihazının olup olmadığı şeklinde bir soru sordum yöneticilere. Çoğunlukla yüzeysel geçiştirilecek cevaplar alıyordum. Böyle konu kapanırken Peter Chou bir şey söyledi. Windows Phone 7 işletim sistemine yıl sonun itibariyle Türkçe dil desteğinin geleceğini söyledi. Bu da Mango güncellemesinde 7.5 güncellemesinde Türkçe dil desteğinin olacak olma ihtimalini yükseltiyor. Biraz daha yetkili bir ağızdan bunu duymuş olmak ihtimali daha da yükseltiyor. 2012 yılında Windows Phone cihazlarını Türkiye'de görmeyi başlayacağız gibi gözüküyor. İster HTC'den olsun, HTC Vodafone işbirliğiyle olsun, ister Nokia'nın çıkaracağı cihazlar olsun, 2012'de piyasada bu işletim sistemine bağlı cihazlar piyasada olacaktır. Devam edelim. Yine aslında Vodafone ile ilgili bir haber, ancak iPhone 4 ile ilgili. Biliyorsunuz geçen ayın sonunda iPhone 4'ün beyaz renkli iPhone 4'ün lansmanı yapılmıştı dünyada. Başta Amerika olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde iPhone 4'ün beyaz renkli versiyonu çıkarılmıştı. Listede Türkiye yer almıyordu, ancak bugün gazetelerde gördüğümüz bir ilanla beyaz renkli iPhone 4'ün Türkiye'de satışa sunulduğundan haberdar olduk. Gazetelere bakacak olursanız çeşitli gazetelerde Vodafone'un verdiği ilanlar yer almakta. Hatta baktığımda çeşitli web sitelerinde de bannerların yayınlanmakta olduğunu gördüm. Beyaz renkli iPhone 4 şu anda Vodafone müşteri merkezlerinde satışa sunulmuş durumda. Siyah renkli iPhone 4 de aynı fiyata sunulmakta bu cihaz. Eğer beyaz renk meranız varsa, ilginiz varsa, seviyorsanız ve iPhone 4'ün beyaz renkli olup farklı olmasını istiyorsanız beyaz renkli iPhone 4'ü tercih edebilirsiniz. Vodafone müşteri merkezlerinden birisine uğradım. Cihaz ellerinde vardı, ancak incelemek istediğimde kapalı olduğunu, açamayacaklarını söylediler. Eğer fırsatım olsaydı birkaç fotoğrafını çekip ve videosunu çekip yayınlamayı düşünüyordum, ancak kısmet olmadı. Turkcell'in web sitesini inceledim ve beyaz renkli iPhone 4'ün Turkcell tarafından da piyasaya sunulduğunu gördüm. Zaten bu haberleri derleyip sabah sizlere aktarmıştık Teknoblog'da. Turkcell mağazasında, Vodafone mağazasının hemen yanında yer alan Turkcell mağazasında iPhone 4 yoktu. Beyaz renkli iPhone 4 yoktu, onu söyleyeyim. Ancak Vodafone'da vardı. Vodafone biraz daha hazırlıklı gibi gözüküyor bu beyaz renkli iPhone 4'leri Türkiye'de satışa sunma konusunda. Bu noktayı da aktaralım sizlere. Yani beyaz renkli iPhone 4 için bekleyenler, bu cihazı satın almak isteyenler, beyaz renkli iPhone 4 Türkiye'ye gelmiş durumda. Vodafone'da veya Turkcell mağazalarında bu cihazı bulabilirsiniz. Bunu da haber verelim. Fiyatları da değişmiyor. Türkiye ile ilgili bir başka haber de Packard Bell ile ilgili. Packard Bell, biliyorsunuz, Acer Group çatısı altında 2008 yılından beri Acer'ın teknolojisiyle daha da iddialı konuma yükselmiş bir marka. Packard Bell geçtiğimiz salı günü düzenlemiş olduğu bir basın toplantısıyla Türkiye'de 2011 yılı içinde piyasaya sunacağı ürünleri sergiledi. Basın mensuplarına tanıttı. Oldukça geniş yelpazedeki ürünlerle tanıştık basın toplantısında. Dizüstü bilgisayarlardan tutun da netbooklara, monitör bilgisayardan tutun tablete kadar birçok farklı segmentte ürünler sergilenmekteydi. Ben de bütün bu ürünlerin fotoğraflarını çektim ve bilgilerini Teknoblog'da sizlerle paylaştım. Bakacak olursak neler var neler yok bu seri içinde. Bir kere Liberty Tab adlı bir tablet var. Android tablet. Oldukça ilgi çekici bir tablet bu. Aslına bakarsanız Acer'ın piyasaya sunacağı Iconia Tab A500'e oldukça benziyor. Zaten kardeş firma bunlar. Her iki tabletin de tasarımı oldukça benzer birbirine. 10 inçlik ekranı sahip Liberty Tab ve Honeycomb işletim sistemiyle çalışıyor. Tabletin beyaz ve kırmızı renkli iki farklı versiyonu bulunmakta. Bu farklı renk seçeneklerine göre de ana ekranı, arka planı o renge bezenmiş. Mesela eğer kırmızı renkli tableti tercih ederseniz Honeycomb'un arayüzü kırmızı renkli bir arka planlı ve kırmızı renkli arayüz bileşenleriyle gelmekte. Eğer beyaz rengi tercih ederseniz beyazla gri arasında bir renkte arka plan ve bileşen renkleri kullanılmış. Nvidia Tegra 2 işlemciyle geliyor Liberty Tab'de ve 10 saate kadar çalışma ömrü sunan bir bataryaya sahipmiş. Bu şekilde belirtiliyor. HDMI çıkışı var. Bu sayede harici monitörleri veya HDTV'lere bağlayabiliyorsunuz bu cihazı. Bunun yanında üzerinde hem USB portu bulunmakta hem de micro USB portu bulunmakta. Oldukça iyi bu açıdan. Yani Honeycomb'da birazdan diyeceğiz. Honeycomb'da USB cihaz desteği geliyor. Yani USB diskleri doğrudan tablete bağlayıp içerisindeki verilere erişebileceksiniz veya verileri transfer edebileceksiniz. O güncellemenin gelmesiyle birlikte de Liberty Tab daha işlevsel bir tablet gibi olacak. Bunu söyleyebiliriz. Liberty Tab'in ön inceleme videosunu Teknoblog'da bulabilirsiniz. Packard Bell Liberty Tab yazarsanız Teknoblog'daki arama motoruna bu tabletin videosuna erişebilirsiniz. Fotoğraflarına erişebilirsiniz. Bunu haber verelim. Packard Bell ile ilgili başka ürünlerden de kısaca bahsedecek olursak sizlere. Dizüstü bilgisayar, netbook ve monitör bilgisayarlarla karşımıza çıktı Packard Bell. One2S adlı bir monitör bilgisayarı var şirketin. Bu One2S'te çeşitli dokunma tabanlı uygulamalar gelmekte. Touch Memo adı verilen bir el yazısıyla not alma uygulaması var. Touch Browser adlı internet tarayıcısı var. Touch Müzik adlı bir müzik oynatıcısı var ve Touch Photo adlı bir fotoğraf albüm yazılımı bulunmakta. Dokunmatik ekranda kontrol edebilen bir model, monitör bilgisayar. Üzerinde bir de 2 megapiksel HD web kamerası bulunmakta. EasyNote dizüstü bilgisayarlar var. Fiyatları 1000 dolar seviyesi 1000 dolara kadar değişmekte. Bunun yanında bir de netbook var. Bu netbook'ta hemen bakalım ne olduğuna. DAT SE3 netbook modeli. Bu da gelecek ay 379 dolar artı KDV'lik fiyatla piyasada olacak. 10 inç ekran, 2 GB RAM, 500 GB sabit disk ve Windows 7 Starter işletim sistemiyle satılacak. Oldukça geniş yelpazede ürünler bekliyor. Packard Bell sevenleri Packard Bell'in uygun fiyattı. Ancak bir o kadar işlevsel cihazları önümüzdeki aylarda müşterilerle buluşacak. Aslında bazı modeller Nisan ayında bir iki model Nisan ayında piyasaya çıktı. Bazılarının bu ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor ve gelecek ay içinde diğer ürünler piyasaya çıkacak. Ancak One2S'in ve Liberty Tab'in ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Fiyatı da belli değil. Bunu da dipnot olarak düşelim. Türkiye'den aktaracağımız haberler genel olarak bu şekildeydi. Şimdi biraz daha dünyaya açılalım. Amerika'ya gidelim ve Amerika'da Google tarafından geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen Google I/O 2011 konferansına, yazılım geliştirici konferansına bakalım. Bu konferanstaki haberleri Teknoblog'da fazlasıyla detaylı biçimde sizlere aktardık. Oldukça yoğun bir haber trafiği oldu. Fazlasıyla yazı girdik bu konferans süresi içerisinde ve tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Bu haberlerin üzerinden birer birer geçelim ve bakalım neler var neler yok. Öncelikle Android cihazlarının son durumu ile ilgili bazı bilgiler verildi. 100 milyon Android cihazının aktivasyonu gerçekleşmiş şimdiye kadar. Burada aktivasyon işleminden bahsedilen Android markete erişilebilen cihazlar. Bunlar Google'ın bilgilerine erişebildiği cihazlar ve şimdiye kadar 100 milyon Android cihazının aktivasyonu gerçekleştirilmiş. Her gün 400 bin yeni cihaz etkinleştirilmekteymiş. Oldukça yüksek bir büyüme hızına sahip Android şu anda. Her gün 400 bin yeni bir cihaz oldukça muazzam bir rakam. Android oldukça iyi bir gelecek vaat ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Oldukça yüksek potansiyel taşıyor. Google'ın bu işletim sisteminin yükselişi daha sürecek gibi gözüküyor. Bazı yapılan araştırmalarda bunu göstermekte. Devam edecek olursak Android ile ilgili bir başka yenilik de Android yeni versiyonu da tanıtıldı. Kullanıcılar üzerinde bazı değişiklikler yapılarak Android Market'te yer alan uygulamaların daha çabuk ve daha kolay bulunması sağlandı. En popüler uygulama listeleri ülkelere göre düzenlendi ve böylelikle kullanıcıların bulundukları yerde erişilebilir olan uygulamaları indirmeleri sağlandı. Editörün seçim adı verilen yeni başlık altında Google'ın Android ekibinin seçmiş olduğu uygulamalar kaliteli, popüler ve dikkat çekici uygulamalar listelenecekmiş. Bu arada en popüler üreticiler listesi diye bir liste olacak. Bu liste içerisinde de Android marketteki en kaliteli, en popüler ve en dikkat çekici uygulamaları sunan yazılım geliştiriciler listelenecek. Ve bu geliştiricilere özel bir logo verilecek, ikon bahşedilecek ve bu geliştiricilerin Android Market'te bahsi geçtiğinde adının geçtikleri yerde bu özellik konuda adlarının yanlarında gözükecekmiş. Böyle yenilikler var Android Market'e önümüzdeki günlerde bu yeniliklerin hayata geçmesi bekleniyor. Android ile ilgili bir başka yenilik ise Android'in gelecek versiyonu Ice Cream Sandwich adı verilen yeni gelecek Android versiyonu tanıtıldı. Bununla ilgili bazı ön gösterimler yapıldı. Android Ice Cream Sandwich ile birlikte gelecek olan yeniliklerle birlikte şu anda tabletler ve akıllı telefonlar için ayrılan yolların tekrar birleştirilmesi düşünüyor. Şu anda biliyorsunuz tablet tarafında Honeycomb, akıllı telefon tarafında ise Gingerbread bulunmakta. Ice Cream Sandwich ile birlikte bu iki ayrılmış yolun birleştirilmesi hedefleniyor. Yeni sürümle birlikte 3D desteği arttırılacak işletim sistemi içinde. NFC desteği arttırılacak, NFC desteği geliştirilecek. Şu anda biliyorsunuz NFC denen yakın alan iletişim teknolojisi temassız ödeme sistemleriyle birlikte anılıyor. Mobil cüzdan teknolojisiyle birlikte anılmakta. Ancak bu teknoloji birebir karşılıklı veri alışverişinin yapılması için de biçilmiş kaftan. Google Ice Cream Sandwich ile birlikte Android'e NFC tabanlı uçtan uca paylaşım teknolojisini kazandırmayı düşünüyor. Düşünün, iki tane Android cihazı var Ice Cream ile çalışmakta. Bu iki cihazı yan yana koyduğunuzda birbirlerine temas etmeseler bile karşılıklı veri alışverişinde bulunabilecekler. Diyelim ki web sayfalarını, oyun bilgilerini, oyunları, uygulamaları hepsini sadece yan yana gelerek paylaşacaklar ve bunu gerçekleşirken, bu paylaşımı gerçekleştirirken herhangi bir arayüze girmeye gerek kalmayacak. Bluetooth gibi bir paylaşım değil. Telefonları yan yana koyduğunuz an bir telefondan diğerine veri alışverişi yapılacak. NFC'nin Ice Cream Sandwich'te sunacağı böyle bir yenilik olacak. Bunun yanı sıra Ice Cream Sandwich ile birlikte Honeycomb'un özellikleri telefonlara gelmiş olacak. Holografik kullanıcı arayüzü, daha iyi bir çoklu görev desteği, yeni bir başlatma aracı, daha zengin bileşen desteği, bunların hepsi Ice Cream Sandwich ile birlikte akıllı telefonlarda gelmiş olacak. Google Android Ice Cream Sandwich'i tanıtırken, gelecek nesili tanıtırken bir taraftan da Honeycomb'un yeni bir güncellemesini de yayınladı. Honeycomb 3.1 adı verilen tabletler özel sürümde yayınlandı. Bu Honeycomb 3.1 ile birlikte donanım tabanlı hızlandırma desteği de sunulmuş oldu. Böylelikle tabletlerde, Honeycomb tabletlerde özellikle HD videoları daha rahat bir şekilde oynatmak mümkün olacak. Son olarak Android ile ilgili söyleyeceğimiz bir başka nokta daha var. Onu da sizlere aktaralım ve daha sonra Chrome ile ilgili yeniliklere geçelim. Android Market'te kiralık film servisi açıldı. Android Market üzerinden, web tabanlı Android Market üzerinden filmleri indirip izleyebileceksiniz. Google'un YouTube ile birlikte sunmuş olduğu filmler aynı zamanda Google Movies üzerinden de sunulmakta ve Android Market üzerinden de sunulmakta. Android tabanlı cihaz kullanıcıları bu filmleri satın alıp kiralayıp Android cihazları üzerinden izleme fırsatı bulacaklar. Tabii Türkiye'yi kapsamıyor bu durum. Onu da söyleyelim. Bu söylediğimiz filmler sadece Amerika'dan, ABD'den erişenler için geçerli. Chrome'a geçelim. Google'ın mobil tarafta işletim sistemi Android, masaüstü tarafında ise Chrome işletim sistemi bulunmakta. Aslında Chrome genellikle dizüstü bilgisayarları ilgilendiren, onlara hitap eden bir işletim sistemi. Bulut tabanlı bir işletim sistemi. Doğrudan internete bağlı şekilde çalışıyor Chrome işletim sistemi. İnternet bağlantısına ihtiyaç duyuyor ve Windows'ta, Mac'te veya Linux'ta yer alan Chrome internet tarayıcısını baz alıyor. Sanki Chrome internet tarayıcısını kullanıyor musunuz gibi bir hava uyandırıyor Chrome yüklü bir bilgisayar. Google Chrome'un ön gösterimini geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Geçen yılın sonuna doğru yapmıştı. I.O. 2011 konferansında ise bu işletim sistemiyle ilgili biraz daha ayrıntı verdi. Bunun yanında Chrome işletim sistemiyle gelecek ilk cihazları tanıttı. Samsung Series 5 Chromebook serisi tanıtıldı ve bunun yanında Acer Chromebook modeli de tanıtıldı. Chrome işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayarlar bundan böyle Chromebook olarak anılacak. Samsung Series 5 12.1 inçlik bir ekrana sahip. Bunun yanında çift çekirdekli Intel Atom işlemci yer almakta. Başka ne gibi özellikler var? 1.5 kilogramlık ağırlığa sahip. Çift band Wi-Fi ve opsiyonel 3G desteği var. 2 tane USB portu var. Bellek kart yuvası var. Mini VGA portu var. Ekranı 1280x800 çözünürlük desteğine sahip. Gelecek ay ABD'de çıkacak piyasaya bu Samsung Chromebook 429 dolara. 3G destekli versiyonda 499 dolara satılacak. Bunun yanında Chromebook İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda'da da satışa sunulacak. Bir diğer Chromebook modeli ise beklendiği gibi Acer'dan geldi. Acer'ın Chromebook modelinin özel bir adı açıklanmadı. Ancak bilgileri elimizde var bu Chromebook modelinin de. 11.6 inçlik bir ekranı var. LED arkadan aydınlatmalı. Widescreen, Cine Crystal teknoloji destekli. Bunun yanında 1.34 kilogram ağırlığı var bu Chromebook'un. 6 saate kadar aralıksız kullanma desteği sunmakta. Çift çekirdekli Intel Atom işlemci var. Dahili Wi-Fi ve opsiyonel 3G desteği bu modelde de bulunmakta. 2 tane USB portu, 4 tane 4'ü bir arada bellek kart yuvası, HDMI portu ve tam donanımlı Chrome klavye yer almakta. Her iki üreticinin de üretmiş oldukları Chromebook modellerinin özellikleri birbirine çok benziyor. Çok benziyor değil, hatta aynı ekran boyutları dışında. Bu da Google'ın Chromebook'lar için bir standart belirlediğinin göstergesi. İçindeki donanım bileşenleri hemen hemen aynı, sadece büyüklükleri farklı. Temel mantık Chromebook'larda internete bağlı bir şekilde çalışma. Bu yüzden 3G desteği de sunulmakta, opsiyonel olarak olsa bile. Kullanıcıların çoğu yerde internet bağlantısına ihtiyacı olacak bu Chromebook'ları kullanırken. Ancak bunun yanında çoğu uygulama çevrim dışı da çalışabilecek HTML5 desteği sayesinde. Başta Google'un Gmail, takvim, haritalar uygulamaları olmak üzere şu anda Google Chrome Web Store'da dağıtılan birçok uygulama çevrim dışı da çalışabilmekteymiş. Google bunu belirtmekte. Herkesin sorusu, dizüstü bilgisayarlar dışında başka ortamlarda görebilecek miyiz bu Chrome işletim sistemini? Google Samsung markalı bir mini bilgisayarı da, mini masaüstü bilgisayarı da tanıttı. Chromebox adı verilen netbook cihaz gözler önüne serildi. Netbook özelliklerine sahip büyük ihtimalle bu cihaz, ancak netbook bileşenlerini nettop formunda sunmakta. Google bunu Chromebox olarak adlandırmış. Bu Chromebox'ın da piyasaya sunulması bekleniyor önümüzdeki günlerde. Bu da beklentiler arasında. Peki Chrome OS'in, Chrome işletim sisteminin tabletlere gelip gelmeyeceğini merak edenler varsa onlara ne gibi cevap verilecek? Google onları da boş geçmedi ve bazı açıklamalarda bulundu bu konuyla ilgili olarak da. Bir kere Google Honeycomb'un tabletlerde yakalamış olduğu sinerjiyi, ivmeyi bozmak istemiyor. O pazara Chrome'u sokup Android'in, Honeycomb'un pazar payını, satışlarını sekteye uğratmak istemiyor. Bu nedenle Chrome işletim sistemi tabletlerde karşımıza çıkmayacak. Google'a çok eleştiri geliyor, çok soru geliyor. Bir tarafta Android var, bir tarafta Chrome işletim sistemi var. Bunlar amaç olarak birbirine benziyor gibi. Peki niye Google ikisini birden destekliyor diye sorduklarında Google tam tersi bir cevap veriyor. Tam tersi bir düşüncede, bu iki deneyimin, işletim sistemi deneyiminin birbirinden çok farklı olduğunu söylüyor. Her ikisinin de çok farklı tasarımlara, kullanıcı deneyimlerine hitap ettiğini ve bu nedenle farklı olduklarını söylüyor. Google'un düşüncesi bu şekilde. Bulut tabanlı bir işletim sistemi Chrome OS ve eğer Google bunu kendileri yapmasaydı bir başkalarının yapabileceğini, bu işletim sistemini mutlaka yapacağını söylüyordu. Buradan tabii kasıt başta Microsoft ve Apple, bu iki büyük rakibi kastediyor Google burada ve bu bulut tabanlı işletim sistemini, işletim sistemi modelini başkaları gerçekleştirmeden kendisi gerçekleştirmeyi uygun gördü. Bakalım Chrome OS ne kadar başarılı olacak? Chromebook'lar piyasada tutunabilecek mi? Bunu oldukça fazla şekilde merak ediyoruz. Bu arada Chrome işletim sistemi ile ilgili bir oyun haberi de verelim ve bülteni kapatalım. Angry Birds adı verilen popüler oyun Başta iPhone, iPad olmak üzere Android cihazlarında, Nokia cihazlarında ve hatta PlayStation'larda gördüğümüz birçok cihazda karşımıza çıkan Angry Birds oyunu şimdi de Chrome işletim sistemine geldi. Chrome Web Store'dan bu oyunu indirip oynamak mümkün. Biz de denedik, Chrome Web Store'dan bu oyunu indirip çalıştırmayı denedik. Ancak chrome.angrybirds.com adresine bir türlü bağlanmadı tarayıcımız. Onu halletmeye çalışacağız. Bu Chrome üzerinden de Angry Birds'ı oynamaya çalışacağız. Onunla ilgili haberi de gelecek podcast bülteninde sizlere duyururuz. Bülteni kapatmadan önce son bir haber de Sony cephesinden verelim. Biliyorsunuz geçen ay sonunda Sony PlayStation Network başta olmak üzere birçok Sony online servisi düzenlenen saldırılar nedeniyle kapalı durumdaydı. Yaklaşık 2 hafta önce bir açıklama yaparak bu sistemlerin yavaş yavaş ayağa kaldırılacağını söylemişti. Ancak geçen hafta bir şey olmamıştı. Bu hafta içinde çıkan haberler hafta sonuna kadar bir şeylerin olacağı yönündeydi ki Sony burada sözünü tuttu ve bugün itibariyle PlayStation Network başta olmak üzere PlayStation Home, Curiosity, çevrimiçi oyun servisleri ayağa kaldırılmaya başlandı. Başta Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ülkelerde, bu operasyonlara bağlı ülkelerde bulunan PS3 kullanıcılarının PSN servisine erişmesi bekleniyor. Türkiye Ortadoğu operasyonunun altında yönetilmekte olduğu için şu anda PlayStation Network servislerine erişmek mümkün değil. Biz yaptığımız denemelerde öğlen yaptık. Şu anda podcast kaydını gerçekleştirdiğimiz akşam saatlerini yaptık. Hala PlayStation Network'e erişilemiyordu. 3.61 yazılım güncellemesi geldi PlayStation 3 için ve onu da kurduk. Ancak söylendiği şekilde herhangi bir şifre değiştirme ekranını görmedik. Dediğimiz gibi önümüzdeki saatlerde veya günlerde Türkiye'den de PSN erişimi sağlandığında bu ekran karşımıza çıkacaktır. Zaten PlayStation Türkiye'nin ve Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada da ilk başta online oyun desteğinin açılacağı söyleniyordu. Bu konuyla ilgili gelişmeleri Teknoblog'da sizlere konuyla ilgili haberde aktaracağız. Teknoblog'u takip ederseniz bu konuyla ilgili de en taze gelişmeleri alacaksınız. Bunu söyleyebiliriz. Geldik bu haftaki podcast bülteninin sonuna. Geçen haftanın teknoloji gündeminin öne çıkan ayrıntılarını yarım saatlik süre içinde sizlerle paylaştık. Teknoblog.tv adresinde Teknoblog'daki tüm inceleme paylaşımlarımızı bulabilirsiniz. Yaptığımız incelemelerin videolarını teknoblog.tv adresinden sizlere aktarıyoruz. Bunun yanında twitter.com/teknoblog ve facebook.com/teknoblog adresleri de Twitter ve Facebook sayfalarımız. Twitter üzerinden takip ederseniz ve Facebook üzerinden de sayfamızı beğenirseniz ve başkalarıyla paylaşırsanız oldukça memnun oluruz. Bu iki sosyal medya ortamı üzerinden de Teknoblog haberlerini takip edebilirsiniz. Ben Sabri Küstür. Başlayacak olan yeni haftanın iyi geçmesini umut ediyorum. Hepimiz açısından, hepimiz için umarım iyi geçer. Teknoloji dünyasının gündemini gelecek hafta yeni bir podcast bülteniyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Teknoblog.com'dan en taze gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.